أستغفر بالله ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إلهي آمين بحق محمد وآله الطاهرين. Muhterem arkadaşlar, arkadaşlarımızın isteği üzerine bugün dersimize ara vermiş oluyoruz. Gündemle ilgili değerlendirme yapmaya çalışacağız. Dolayısıyla girişte Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit kıl ve kafir topluluğuna karşı bize yardım et ayetiyle girmiş oldum. Nitekim bu ayeti kerime Talut Aleyhisselam'ın komutanlığında inkarcı Amerika kavmine karşı yola çıkmış mücahitler kendilerinin azlığını, karşı tarafın güçlü, donanımlı ve sayısal olarak da çok olduklarını görünce bu duada bulunmuşlardı. Rabbena efrig aleyna sabra. Allah'ım üzerimize sabır yağdır. Ve thabbit aqdamana. Ayaklarımızı sabit kıl, kaydırma. Yani o gücü, bu dengesizliği görüp bizi geri dönenlerden eyleme. Ve kafir toplumuna karşı bize yardım et. Ayetin devamında da der ki, zira imanlı nice az topluluk, nice güçlü kafir topluluğa karşı galip gelmiştir. Yani bu öteden beri, dünyanın kurulduğundan bu yana, hak cephesi her zaman şeydir, kemiyet olarak azınlıktadır. Güç dengeleri açısından her zaman hak cephesi zayıf olandır. İşte en bildiğimiz tarih Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Mekke dönemi, her ne kadar savaş denklemine girilmiş olmasa da uygulanan boykotlar, ambargolar, işkenceler açısından Müslümanların karşı koyacak güçte olmamaları. Öbür taraftan devlet gücüne ulaşmış olsa da ilk savaştan itibaren ki Bedir Savaşı'dır, çok ciddi bir güç dengesizliği vardır. Buna rağmen Bedir Savaşı kazanılmış. Uhud Savaşı'nda 3-5 Müslümanın nefislerine uyması ve onun doğurduğu olumsuz sonuçlar hariç, nihai anlamda sonuç açısından yine Müslümanlar kazanmışlardır. Hendek Savaşı, Mute Savaşı, Hayber'in fethi, kılıç kullanmaksızın Mekke'nin fethi gibi olaylar, açık güç dengesizliğine rağmen karşı tarafın daha donanımlı, daha teçhizatlı, sayısal anlamda daha çok olmalarına rağmen hak cephesi galip gelmiştir. Ama bunlar illa da hak cephesi galip gelecektir anlamında bir ilahi sünneti bize anlatmıyor. Bütün bunlar öteden beri derslerimize taşıdığımız gibi hakkın nezdinde, Allah'ın nezdinde galibiyetin ve mağlubiyetin hiçbir önemi yoktur. Önemli olan bireyin haktan yana olmasıdır, hak üzre olmasıdır. Bir birey hak üzre ise galip gelmesi güzeldir, hakperestleri sevindirir. Ama mağlup olması o bireyin haktan kaydığı anlamına gelmez. O cephenin haktan kaydığı anlamına gelmez. Zira fiziki galibiyetin ve fiziki mağlubiyetin bu açıdan Allah nezdinde hiçbir önemi yoktur. Öbür taraftan yine Kur'an-ı Kerim çerçevesinde olaya baktığımız zaman bazen olur ki bireysel anlamda zenginlik insanın fitnesi, sınama aracı. Bazen olur ki fakirlik insanın sınama aracı olur, fitnesi olur. Aynen bunun gibi toplumsal anlamda Allah bazen galibiyet vererek imtihan eder, bazen mağlubiyet vererek imtihan eder. O yüzden galibiyete ve mağlubiyete önem vermiyor İslam düşüncesi. Çünkü dediğim gibi galibiyet vermek suretiyle de imtihan eder. Birey galip olduğu zaman da ayakları kayabilir. Abdurrahman Dilipak'ın bundan 3-4 hafta önceki yazdığı yazıya burada gönderme yapmak isterim. Müslümanlara iktidar olmak, galip olmak iyi gelmedi. Temel mantığında yazılmış bir yazıydı. Gerçekten de içinde yaşadığımız son 20 seneyi göz önünde bulundurursanız, o 20 seneden önce ezilen, horlanan, ötelenen, sürekli baskı altına alınan Türkiye'deki Müslümanların İslam'ı kıvamıyla son 20 senedir iktidara geldikten sonraki dini kıvamları arasındaki farkı hepimiz biliyoruz değil mi? Demek ki biz ülkemizde Müslümanlar üzerinde iktidarla, gücü ele geçirmekle imtihan olduk. Aynı şekilde öbür tarafa bakın. İslam devriminden itibaren komşumuz da iktidarla imtihan oldu. Zira oradaki iktidarla birlikte uluslararası istikbar onların üzerine abandı. Bu abanmayı yaparken de bu Müslüman komşumuzun yanındaki diğer Müslüman ülkeleri ve halkları yanına partner olarak aldı. Direkt de abanmadı. Hepinizin bildiği gibi Ocak ayının 3'ünde direkt temas kuruldu. Yani bu 40 yıllık sürede uluslararası emperyalizm İslam devriminin üzerine abandı. Ama ilk süreçte hemen onun yan komşusu olan Saddam Hüseyin'i öne sürerek abandı. Saddam Hüseyin'in arkasında bütün bir batı veyahut da bütün bir batıl cephe diyelim, daha güzel olur, cem olmuşlardı. Bütün bir batıl cephenin, ceminin fiziki ve silah gücü karşısında İslam devriminin fiziki ve insani gücünü de hesap edememek mümkün değil. Hesap açık ortadadır. Buna rağmen 8 yıl süren savaşta hak cephesi ve hak erleri galip gelmişlerdir. O savaşta hedefledikleri devrimin doğduğu gibi öldürülmesiydi. Beceremediler. Daha sonra bizzat İslam devriminin hakim olduğu halkın içerisinden partnerler buldular. İç isyanlarla, iç terörist faaliyetlerle çökertmek istediler ki yaklaşık 5 sene her cumhurbaşkanı öldürüldü. Her hükümet başkanı veya meclis üyeleri veya kilit noktada olan liderler terör edildiler. Halklar terörle korkutuldular. Buna rağmen yine başarılı olamadılar. Kültürel savaşlar, ekonomik savaşlar, boykotlar, medya marifetiyle bilgi kirliliği, dünya Müslüman haklarının onların aleyhine örgütlenmesi, kışkırtılması gibi bütün yollar denenmiştir 40 sene. Ve dikkat ederseniz İslam devriminin vücut bulduğu ülkenin bütün komşuları İslam ülkeleri olmasına rağmen hepsinde sayılarca Amerikan üsleri oluşturulmuş, etrafı kuşatılmış ve kendilerine uygun Müslüman partner halklarla İslam devrimi kuşatılmış durumdadır. Buna rağmen umdukları neticeyi alamayınca askeri tedbirlere ki vekalet savaşları yöntemiyle yine direkt temaslarla değil vekalet savaşlarıyla Irak'ta yeni bir sürece girilmiş, Suriye devrilmek istemiş, Mısır'da yeni yapılanmalara gidilmiş, nihai anlamda İsrail'in güven altına alınması istenmiştir. Ama bu arada güç dengesizliğine rağmen İslami direniş cephesi uluslararası emperyalizmin Irak'taki emelini bozmuş, hedefine ulaşmasına engel olmuştur. Suriye'deki emelini bozmuş, hedefine ulaşmasını engellemiştir. Lübnan'da hakeza yine öyle, Yemen'de yine öyle, Afganistan'da yine öyle. İslam direniş cephesi bu manada uluslararası emperyalizmin korkulu rüyası haline gelmiştir. Dolayısıyla mütemadiyen mağlubiyeti yaşayan uluslararası istikbar direkt temasa geçmek zorunda hissetmiştir kendisini. Ve nihayet o bölgelerde uluslararası emperyalizmin çıkarlarına çomak sokan programlarını darmadağın eden direniş cephesinin sahadaki beyni mesabesinde olan Allah rahmet eylesin Kazım Süleymani ve beraberindekilerini şehit etmişlerdir. Şimdi burası da yine bir imtihan sürecidir. Yani en güvendiğiniz, en başarılı bir komutanınız uluslararası güçler tarafından kalleşçe şehit ediliyor. Şimdi burada insanların gerçekten psikolojisinin bozulması çok mümkün bir şeydir. Yani uluslararası süper güç var karşınızda. Yıllardır bütün halklar bunun yenilemez olduğuna inandırılmıştı. Direniş cephesi kısmen bunu sarsmak üzereyken adamın gönderdiği bir İHA'yla o bölgenin en meşhur komutanını bir saniyede hallediyor. Dolayısıyla insan psikolojisinin burada sarsılması çok mümkün bir şeydir. Yani yok bu Amerika'ya karşı biz bir şey yapamayız. Adam istediği an, istediği yerde nokta atışı yapıyor ve bizi ortadan kaldırabiliyor. Bunun karşısında bir şekilde teslimiyet yoluna gidilebilirdi. Diplomatik diller kullanılır. Tabiri caizse karizma elden verilmeden ve zaten Trump bu psikolojiyi hesap ederek yaptığı ilk konuşmasında İran'la daha kapsamlı bir anlaşmaya oturabiliriz. Bunu bu sözünü ettiği psikolojiden dolayı yapıyor. Yani artık İranlılar ve İranlı idareciler benim bilemin büklemeyeceğini gördü ve dolayısıyla diğer İslam ülkelerinin idarecilerinde olduğu gibi bunlar da gelip benim masama oturup benim uluhiyetimi, benim yenilmezliğimi, benim gücümü ve kudretimi teslim edip bana teslim olacaktır. Fakat bu konuda da çok merhametlidir. İslam devrimi idarecilerine karizmalarını zedelememe fırsatını da verir. Uluslararası barış için bu anlaşma yapılacaktır der. İslam devriminin lideri de halkların korunması için bilmem ne, güya karizmayı da kurtararak böyle bir şeye girilebilir. Ve nitekim uluslararası emperyalizm bölgenin diğer Müslüman halklarının idarecilerini bu psikolojiyle kendilerine teslim ettiler. O idareciler de güya İslami kimliklerinden bir şey vermeden halkların birlikteliği, özgürlükler için, barış için biz bunu yaptık demişler ve teslim olmuşlardı. Ama hesap ettikleri gibi olmadı. Rehberin ondan sonraki tepkisi, rehbere bağlı halkın tepkisi yine bu düzlemde bütün planları, yani Amerika için Kasım Süleymani'nin öldürülmesi nihai hedef değildi. O bir araçtı. Asıl hedef boyun eğme psikolojisinde hakim kılınmasıydı. Dolayısıyla rehberin ve ona bağlı halkın ayaklanması bu manada uluslararası emperyalizmin yine hedefini çökertti. Bu hedefin çökeceğini hesap eden Amerika B planını hazırlamıştı. Siber saldırı marifetiyle İran'a sivil uçağı düşürttürdü. Şimdi Kasım Süleymani'nin öldürülüşüyle beraber halkta infial olacak. Doğru mu? Doğru. Oldu mu? Oldu. Ama hemen akabinde sivil uçak düşürülecek. Beceriksiz bir direniş cephesi, başarısız bir direniş cephesi, sivilleri öldüren bir direniş cephesi, kalkıp daha sonra dünyadan özür dileyen bir direniş lideri kendi hesaplarına göre. Dolayısıyla buradan kaybedeceklerdi. Bunun üzerine rehberin bizzat 8 yıl sonra kendisinin cuma namazı kıldırma iradesi bu düzende çok önemlidir. İlk duyduğum zaman ben hemen şeyi çözdüm. Sivil uçağın oluşturduğu demoralizasyonu ortadan kaldırmaya dönük, o konuda Amerika'nın planlarının tersine tepmesine dönük bir eylemdi bu. Stratejik bir davranıştı. Yoksa İran'da cuma namazı kıldıracak bir yıl üstad var, Allah hepsine hayırlı ömürler versin. Rehberimizin oradaki yaptığı konuşmanın aynısını yapacak üstadlarımız da var. Yok, hayır. Devrim lideri bizzat kendisi kıldıracak namazı ve diyecek ki ey Amerika, bizim komutanımızı öldürmekle istediğin hedefine ulaşamadın. Halkımızın nasıl kenetlendiğini gördün. Buna karşılık ikinci planın vardı, B planın vardı. Bizi rezil edip halkı bizim aleyhimize örgütlemek istedin. Halkın o birliktelik, o vahdete giden yolunu tıkamak istedin. Aha işte ben buradayım, aha bu kitle. İkinci planında yine tutmadı. Dolayısıyla rehberin bizzat kendisinin ifadesiyle ki sohbetin bizzat girişine ilahi temel bir prensipten bahsederek girdi. Musa Aleyhisselam'a emir kipiyle gelen bir ayettir bu. Fezekkirhum bi eyyamillah. Allah'ın günlerini hatırlat. Bu yukarıdan aşağı ilahi patentli devrim sürecinde önemli günlerin olduğunu ve bu süreçte devrim önderlerinin mütemadiyen bu önemli günleri de halklara hatırlatması gerektiği emredilmektedir. Burada bir antiparantez açıp yine tefsir usulüyle ilgili, yine ilahi idarenin kodlarıyla ilgili bir yere işaret etmek istiyorum. Bu Kur'an bize yeter diyenler var ya, işte Kur'an'da var mı? Mesela Peygamber Efendimiz'e hitaben Allah'ın günlerini hatırlat diye bir emir yok. Dolayısıyla bu kafalar Allah'ın günlerini hatırlat, Musa Aleyhisselam'ın mükellefiyetlerinden biridir diyecektir. Çünkü bu olay Musa Aleyhisselam'ın üzerinden geçiyor. Peygamber Efendimiz özelinde böyle bir şey yok. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in böyle bir sorumluluğu yok gibi netice çıkarabilirler. Arkadaşlar, buranın anlaşılması için de Kur'an-ı Kerim'de Adem Aleyhisselam'dan başlayıp Peygamber Aleyhisselam'a gelinceye kadar hangi elçinin hangi mucizesinden, hangi elçinin hangi mükellefiyetinden bahsediliyorsa bahsedilsin, onların hiçbiri o peygamber özelinde değildir. İlahi devrimcinin özelliklerindendir. Bu bazen falan isimle tezahür eder, bazen filan isimle tezahür eder. Mesela düşünün ki İsa Aleyhisselam ben ölüleri diriltirim diyordu. Kur'an-ı Kerim'de başka hiçbir peygamberden böyle bir şey gelmiyor. Bizim peygamberimiz de dahil olmak üzere. Bu demek değildir ki Musa Aleyhisselam ölüleri diriltemezdi. Bu demek değildir ki Şuayb Aleyhisselam ölüleri diriltemezdi. Bu demek değildir ki Muhammed Mustafa ölüleri diriltemezdi. Üstad Cevat Amuli'nin bir tespiti vardır. Mantıki bir tespittir. Evrensel aklın ürünüdür ve ilahi düsturla da örtüşmektedir. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim kendisinden önceki gelmiş bütün kitapları kapsamış, içine almış ve dolayısıyla o kitaplar üzerinde hakimiyeti varsa, o kitabın üzerine nazil olduğu Peygamber Efendimizin risaleti de daha önceki bütün risaletleri kapsamı içine alıp onların üzerinde hakimiyet sahibidir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de hangi peygamber özelinde hangi mucizeye işaret edilmişse o tür mucize Peygamber Efendimizin eliyle tahakkuk ettirilmiş olsun veya olmasın, potansiyel olarak Peygamber Efendimiz diğer bütün peygamberlerin üzerinde kapsayıcı ve hakim noktadadır. Ayet-i Kerime Peygamber Efendimizin de ölüleri dirilteceğinden bahsetmesine gerek yoktur. Zira Allah-u Teala bazı olguları bazı peygamberlerinin, bazı olguları diğer bazı peygamberlerin üzerinden zikretmiş. Bunların hepsi mantıkla incelendiği zaman merkeze o kişinin Allah'ın elçisi oluşu, o kişinin ilahi devrimde yeryüzündeki öncü oluşundan kaynaklanmaktadır. Bu ilahi devrimin en son lideri ve öncüsü bizim peygamberimizdir. Kendisinden önceki liderlerde var olan bütün özelliklerin toplamı bunda vardır. Bu da yine tefsir usulü açısından bir saptamaydı. Burayı da niye yaptım? Allah'ın günlerini hatırlat emrinin Musa Aleyhisselam'ı muhatap alması tahsisi gerektirmez. Burada önemli olan Musa Aleyhisselam'ın elçi oluşudur. İsminin Musa olması önemli değildir. Her elçinin bu manada Allah'ın günlerini hatırlatması yükümlülüğü ve sorumluluğu vardır. Allah'ın günleri derken işte İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilişi, öbür taraftan İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılışı, Musa Aleyhisselam ve kavminin sıkıştırıldığı yerde Kızıldeniz'in açılması ve kurtulmaları gibi olaylar, Peygamber Efendimiz'in fetihleri, hicreti, İmam Ali Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz'in yatağına yatması, Peygamber Efendimiz'in oradan rahatlıkla hicret edebilmesi, Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, Mekke'nin fethi, Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, Kadir Gecesi, Kur'an'ın ilk indirilişi anlamında Kadir Gecesi, bunların hepsi Allah'ın günlerindendir. Rehber bu düzlemde konuşmasına giriyor. Kasım Süleyman'ın ve beraberindekilerin şehit edilişini 3 Ocak şehadet günü, 8 Ocak devrimin Amerikan üssünü vurması. Bu iki güne Eyyamillah diyor. Şimdi niye Eyyamillah? Arkadaşlar, Allah yolunda mücadeleye çıkmış bir insan için şehitlik korkusu olur mu? Olmaz. Yani Kasım Süleyman'ın zaviyesinden olaya bakacak olursak, Yasin suresinde geçtiği gibi قِيلَ اَدْخُلِ الْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. O cennete girer girmez dedi ki, ey kavmim, ey topluluk, ey benim gerimde kalanlar, keşke bir görseydiniz. Allah nasıl bana mağfirette bulundu, nasıl bana ikramda bulundu. Onun için bir keyif. Hatırlarsanız Rehber onu ödüllendirdiği zaman diyor ki Allah senin sonunu şehadetle mükafatlandırsın. Rehber için de bu arzu edilen bir şey. Kendisi için de, komutanı için de. Zira şehadet, şehitlik her Müslümanın arzu edeceği bir son. Bu açıdan bir mağlubiyet var mı arkadaşlar bizim için? Yok. Yasin suresindeki ifadeyle konuşacak olursak, Kasım Süleymani ve beraberindekileri için ilahi bir ikram sunulmuş mudur? Bu ikramdır. Rehber için de ikramdır. Komutanı şehadete ulaşmış. Bu bir başarıdır. Bu taraftan gelin bakın, eyyamillah'tır. O gün bir gün dönümüdür. Yeni bir süreç başlamaktadır. Artık 40 yıldır uzaktan savaşan uluslararası emperyalizm İslami direniş cephesiyle direkt temasa geçmiştir. Bugünden sonra olacaklar artık asla 40 yıl gibi olmayacaktır. Direkt temas kurulmuştur. Ve İslam direniş cephesine de bir sorumluluk gelmiştir. Direkt temasa direkt temas. Bunun için de ne gerekir arkadaşlar? Teslimiyet gerekir, tevekkül gerekir. Ve rehberimiz ve kadrosu bu teslimiyeti göstermiş ve direkt temasla ne yapmışlardır? Cevap vermişlerdir. Şimdi bu cevabın niteliğine takılmamak lazım. Zira son 100 yıldır bütün bir dünya halklarına göre Amerika süper güç müdür arkadaşlar? Ona asla vurulamaz, öyle değil mi? Vuran çıktı mı hiç? Vietnam olayından bu yana düşünün. Amerika'ya vuran kimse var mı? Yok. İlk defa vurulmuş mu? İlk defa vurulmuş. Kim vurmuş? İslam direniş cephesi vurmuş. Ben Müslümanım diyen bütün insanlar için bu bir nedir? Gurur vesilesi olması gerekir, değil mi? Ama biz ne dedik? Allah galibiyetle de imtihan eder, mağlubiyetle de imtihan eder. Bizim birçok Müslüman kardeşimiz bu galibiyetin galibiyet olduğunu bile idrak edemediler ve kaybettiler. Zira o günden itibaren bizim Türkiye'deki İslamcı cephenin yazıp çizdiğinden biz anlıyoruz ki bu İslami cephe erlerinden olduğunu söyleyen bireylere göre de Amerika bir puttur, asla ona kimse vuramaz. Dolayısıyla eğer İran vurduysa iki ihtimal vardır. Ya Amerika'nın danışıklı düşmanıdır ya da böyle bir şey yoktur. Medya yalanı vardır. Vurmadıkları halde vurduk demişlerdir. Amerika'yla da danışıklı düşman oldukları için Amerika'da vurduğunu kabul etmiştir. Gerçekte olmadığı halde karşılıklı anlaşmışlar ve böyle bir kamuoyu oluşturuyorlar. Niye? Bunun arka planda ne var? Amerika'ya vurulamaz. Dolayısıyla rehber buraya dikkat çekiyor ve diyor ki bir ilk oldu ve bir put kırıldı. Amerika'ya vurulamaz putuna bütün Müslümanlar da inanıyorlardı. Özellikle bizim Türkiye gibi Amerika'nın partneri olan ülkelerin Müslüman halkları, ama onlar ne derlerse desinler, nasıl manipüle ederlerse etsinler, bu ilahi eylem, İlahi başarıları algılamaya henüz müsait olan ama aldatılmış olan bütün vicdanlarda gitti, yerini aldı ve oturdu bile. Ve bunun bereketi gün geçtikçe açığa çıkacaktır. Ve zaten yine rehberimizin ifadesine göre bu ilk temasın devamı gelecektir. Bu bir silleydi diyor, bu bir tokattı. Nihai intikam değildi. Kasım Süleymani ve beraberindeki şehitlerin intikamları Amerika'nın bölgeden çıkmasıdır. Şimdi ben rehberimize güvenen ve inanan birisiyim. İster galip olsun, ister mağlup olsun. Bu açıdan beni hiç etkilemiyor. Ama ben rehberin bu ifadesinden şunu anlıyorum ki, yakın zamanda o bölgeden Amerika çıkacak. Amerika'nın o bölgeden çıkması demek, İsrail'in açıkta kalması anlamına geliyor mu arkadaşlar? İsrail'in açıkta kalması anlamını kabul edersek, İsrail'e belini dayamış olan halkı, Müslüman olan ülkeler ne olacak arkadaşlar? Onlar da açıkta kalacaktır. Bütün bunlar özetle ilahi devrimin ayak sesleri midir, değil midir? Şimdi İslam direniş cephesi ifadesinden ilahi devrim ifadesine geçtim. Niye? Daha önce sizinle konuşmuş muydum bilmiyorum. İmam Ali Aleyhisselam'ın hutbelerinin birinde bu kıyamet alametleri veya İmam Mehdi'nin kıyamının öncesi alametleri anlatan bir hutbeydi. Diyor ki onun zuhurunun iki ayağı vardır. Birisi zahiri ayaktır, ikincisi batini ayaktır. Zahiri ayak diyor, tahakkuk edince onu beklemekten vazgeçmeyin. Onu beklemeye yine devam edin. Zira ikinci ayağı, batini ayağı da zahir olacaktır, tahakkuk edecektir. Birinci ayağına mülki ayak diyor. Yani tabiri caizse ben orayı siyasal tarafı, olayın siyasal tarafı. Batini ayak ise bütünsel anlamda zahiriyle batiniyle bütünsel anlamda ilahi iktidarın tahakkuku. Ben o hutbenin orasının ıslahını yaparken hani sadeleştirme çalışması yaptık ya, beraberimdeki arkadaşlar dedim ki işte bu İmam Hümeyni'nin devrimini anlatıyor. İmam Zaman Aleyhisselam'ın o birinci ayağı İmam Hümeyni ile açığa çıktı. Siyasi bir cephe, siyasi bir devrim. O güne kadar, Resulullah'ın vefatından o güne kadar olmamış bir şey. Muhammedi İslam dünya siyasetinde aktif rol aldı. O güne kadar istismar edilen Muhammedi İslam'ın iktidarları vardı. İmam Ali Aleyhisselam'ın hilafetini bir yana bırakın ki o hilafet de Muhammedi İslam'ın disiplinize ettiği bir hilafet değildi. Halk onu istemiş getirmişti. Yani halkın getirdiği o birinci, ikinci, üçüncü halifenin gelişi gibi gelen bir hilafet. Yoksa İslam ümmeti sen zaten Allah'ın seçtiği imamdın. Biz bugüne kadar yanlış yapmıştık. Allah'tan özür dileriz, senden özür dileriz. Zaten sen bizim imamımızsın deyip başlarına getirmemişlerdi. Hilafet işi bizim işimizdir diyerek getirdiler. O yüzden İmam Ali dedi ki sizin benden istediğiniz şey keçinin hapşırdığı zaman burnundan çıkan sümük kadar kıymeti yok. Eğer o hakiki imamet olsaydı imam bu ifadeyi kullanır mıydı? Ama mesuldür, yükümlüdür, onu kabul etti. Buralar ayrı bir şey. Dolayısıyla imamın o kısmını çıkarın, peygamberin vefatından 79 yılına kadar istismar edilen Muhammed-i İslam vardı. 79 yılında gerçekten Muhammed-i İslam dünya siyasetinde sahneye girdi. Bu İmam Mehdi Aleyhisselam'ın devriminin birinci adımıdır ve bunu asırlar önce İmam Ali Aleyhisselam haber vermiştir. İkinci ayağı kaldı. Batini devrim. Muhammed-i İslam'ın sadece zahiri değil, batini boyutuyla, bütünsel anlamıyla olaya el koyması süreci geldi. İşte bu süreç için toplumların olgunlaştırılması gerekmektedir. Bu süreç için iyinin kötüden, temizin pisten ayıklanması gerekir. Dolayısıyla Kasım Süleyman'ın vuruluşu, devrimin mukabelede bulunuşu, bu iki gün şu açıdan da eyyamillah'tır, temizler pisten ayrılacaktır. Devrimin Amerikan üstlerini vurduk demesine karşılık tırtıklayan zihniyet, İnkılaba inandığı halde orayı tırtıklayan zihniyet. Acaba adam öldürdü mü ki? Amerikan askerleri öldü mü ki? Kaç tane öldü ki? Acaba isabet etti mi? Etmedi mi? Gerçekten vurdular mı? Vurmadılar mı? Gibi imtihanlarla inkılaba gönül vermiş, inkılaba inanmış bireyler elenecekler. İmamın batıni zuhuru için partnerleri içerisinde bir tane bile pis olmaması lazım arkadaşlar. Bu yüzden şeyh sahnesi de önemlidir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Medine'den çıktığı zaman 3000 kişiyi bulduğunu biliyor muyuz? Beraberindekiler 3000'e ulaşıyor. Ve imam yol boyu hedeflerini anlattığında hedefinin ilahi devrim olduğunu, bu ilahi devrimin asla pislik kabul etmediğini, bunları ilan ettikçe yavaş yavaş millet eleniyor. Ve nihayet Kerbela Meydanı'nda kaç kişi kalıyorlar? 3000 kişi 72 kişiye düşüyor. O yüzdendir ki İmam Hüseyin Aleyhisselam, Allah benim elimle, bizim elimizle temizi pisten ayıracak. Bu yüzden Kerbela'da şehit olmuş, esir olmuş kaç kişi varsa biz rahatlıkla biliriz ve söyleriz ki ilahi imza ile sabit kılınmıştır ki onlar temizdirler. Onların karşısında yer almış kim varsa, karşısına durmuş kim varsa pistirler. İlahi imza ile sabittir bu. Ve bugünden itibaren İmam Zaman Aleyhisselam'ın batıni zuhuru için öylesine imtihan edileceğiz. Öylesine sıkıştırılacağız ki belki 72'ye düşene kadar matematiksel oranlama yapılınca o günkü Müslüman sayısına nispetle 72 yüzde kaç ederse bugünkü İslam ümmetinin ben Müslümanım diyenlerin genel nüfusuna nispetle o 72 yüzde kaça tekabül ediyor bulmak lazım. Belki oraya inene kadar biz eleneceğiz. Dolayısıyla bize dönük son cümlem şudur. Allah ayaklarımızı sabit kılsın. Allah bize sabır versin. Tekrar başa dönüyorum. Rabbena efrig aleyna sabran ve thebbit aktamena ve ensurna alel kavmil kafirin. Dolayısıyla bence kulutlarımızda da bunu sık sık okuyalım. Çünkü nerede ayağımızın kayacağını bilmiyoruz arkadaşlar. Ben geçen bir yerde yaptığım konuşmada da sözümü öyle bitirdim. Ben rehberimize güveniyorum arkadaşlar. Size de rehberimize güvenmeyi tavsiye ediyorum. Zira doğacak bu fitneler, hiç hayal edemeyeceğimiz fitneler olacak. İmam Zaman Aleyhisselam selamun aleyküm çocuklar ben geldim diye gelmeyecek. Acayip ateşlerle, acayip fitnelerle, acayip karışıklıklarla, acayip sınama araçlarıyla gelecekler. Bu sınama araçları karşısında bizim batıl cepheye düşmememizin iki tane yolu var. Biri sabır, birisi istikamet. Sabır bizimle ilgili bir şeydir. İstikamet ise rehbere kilitlenmektir. Bu ikisine dikkat ettiğimiz müddetçe umarım ki ayağımız kaymaz ve kaybedenlerden ve pislerle beraber elenip temizlerden ayrı düşürülenlerden olmayacağız. Allah bu manada hepimizin ayaklarını sabit kılsın. Allah bize güçlü sabır versin. Kendi sabrından bizi hissedar etsin. Allah-u Teala'nın isimlerinden birisi sabırdır. İsmi mübalağadır. Çokça sabredendir. Allah bize o kendisinin sabır sıfatının, sabır isminin bereketiyle bereket versin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.